Aldatmak. Ahmet Altan.
Cem'in aralarında kıskançlığa, bağlılığa, sözlere yer vermeyen bir ilişki olduğunu hatırlatan tavrı da onun acısını ve bağımlılığını arttırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Aydan, karşılığı ne olursa olsun, kendisinden, hayatından, başarılarından, duygularının karışıklığını isteme hakkından kolayca vazgeçip tümüyle teslim olabilecek biri değildi. Cem ise bütün yumuşaklığı, uyumluluğu ve hafifliğiyle onu tam bir teslimiyete zorluyordu. Cem'in kendisinden ne istediğini tam olarak anlayamasa da bunu seziyor, bir yandan şiddetle onu özlerken bir yandan da bu bağdan kurtulmak istiyor, garip bir biçimde, gururlu bir sesle başka kadınlarla cinsellikten konuşarak Cem gibi başka erkeklerin de bulunup bulunmadığını anlamaya uğraşıyordu. Böyle bir başka erkek daha olduğunu öğrense gidip o erkeği arayacak değildi. Cem'den başkasını istemiyordu. Onun tek isteği sadece Cem'e bağımlı olmadığını görmek, kendisini ürküten bu zinciri istediği zaman kırabileceğine inanmaktı. Cem'e Haluk'a benzemediği için, Haluk'a da Cem'e benzemediği için kızıyor, ikisine de birbirine benzemeyen biçimlerde hayranlık ve öfke duyuyordu. Bir defasında Cem'e de söylemişti bunu. Niye Haluk sana benzemiyor ya da sen Haluk'a benzemiyorsun? Öyle olsaydı hayat ne kadar güzel olacaktı. Cem her şeyi hafife alan haliyle gülmüştü ama sesinde sanki bir kızgınlık var gibiydi. Güzel değil, kolay olacaktı demek istiyorsun herhalde. Sen iyi bir iş kadınısın biliyor musun? Tek erkek fiyatına iki erkek almak istiyorsun. Ama bu mümkün değil. Bu pazarlık burada geçmez. Tanrı şeytanı yaratmasa da onu da kendi parçası olarak sunsaydı, dindar olmak ne kadar kolay olurdu değil mi? Ama öyle olmuyor işte. Tanrı şeytanın kötülüklerine sahip olarak Tanrı olamazdı. Ben Haluk'a benzeyerek ben olamazdım. Haluk bana benzeyerek Haluk olamazdı. Hepimiz çekiciliğimizi bize benzemeyen insanların varlığına borçluyuz biraz. Sonra da şöyle bir durup kendi konuşmasından sıkılmış gibi "Biraz daha çilek ister misin?" demişti. Aydan duygularının hiçbirine bir isim bulamıyordu. Hayatındaki iki erkeğe karşı hissettiklerinin ne olduğunu tam isimlendiremiyor, hayal gücünün sunduğu, vazgeçilmesi mümkün olmayan geçici zevklerle gerçek hayatın getirdiği biraz tek düze ama kalıcı güven arasında bocalıyor, durmaksızın kendi kendine sorular sorarak ruhunu didikliyordu. Kendine dönük bu yoğun ilgi, yıllarca alışkanlıkların kalın örtüsü altında huzurlu bir sessizliğe terk edilmiş, duygularını sinirli bir kedi gibi tırmalıyor, yırtıyor, hatta kanatıyor. Onu her olaya karşı eskiden olduğundan çok daha duyarlı bir hale getiriyordu. Kaynamış mürekkep gibi şehrin üstüne akan sıcak yaz gecelerinde Selin'i uyuttuktan sonra balkona çıkıp sitenin, büyük çocukların gülüşmelerinin, açık pencerelerden duyulan madeni televizyon seslerinin arasında sigara içiyor, her zaman evde sigara içilmesine kızmasına rağmen son zamanlarda "Gel istersen içeride iç." diyen Haluk'un ısrarlı çağrılarına, sessizce soğuk hava üfleyen makinelerin çekici serinliğine rağmen içeri girmiyordu. Balkonda sigara içtiği o sıcak gecelerden birinde annesi aradı. Genellikle soğukkanlı bir kadın olmasına karşın sesi titriyordu konuşurken. "Süt annen çok kötü." "Nesi var?" "Böbrek yetmezliği demişler. Böbreğinin değiştirilmesi gerekiyormuş. Ama doktorlar 3 aydan önceye randevu vermiyorlarmış. Bir randevu alınmazsa kadıncağız ölecek. Acaba Haluk'la konuşsan bir şeyler yapamaz mı?" Aydan ailenin bütün çocukları gibi süt anneyi çok severdi. Süt anne bütün çocuk hastalıklarının tedavisini, bütün yemeklerin tarifini bilen, evlerde yaşanan her türlü soruna çözüm bulan, titiz, tertipli, iri yarı bir kadındı. Bütün ısrarlara rağmen hayatı boyunca hiç kimsenin yanına yerleşmemiş, hep yalnız yaşamıştı. Ailede bir çocuk doğduğunda, birisi hastalandığında gelir, neredeyse tek başına bütün işleri çekip çevirir, varlığıyla herkese güven verirdi. Onun kadar çok masal ve atasözü bilen hiç kimseye rastlamamıştı Aydan. Her duruma uygun bir atasözünü dağarcığından çıkartır, uzun uzun öğütler vereceğine bir atasözü söyleyip geçerdi. Çocuklara aşırı ilgi göstermez, onları sık sık okşamaz ama annesi azarladığı için ağlayan ya da düşüp bir yerini kanatan çocuğu hiçbir şey söylemeden tutup öyle sıkı ve şefkatli bir şekilde bedenine bastırırdı ki ona sarılı durdukları birkaç dakika içinde çocuklar gerçekten acılarının dindiğine inanırlardı. Bir başka zamanda Aydan bu habere çok üzülürdü ama o gün yaşadığı o tuhaf duyarlılıktan olsa gerek artık iyice yaşlanan bu kadının hastalığından dolayı bir de vicdan azabı duymuş, kendisinin gizli zevkler yaşamasıyla süt annenin canıyla uğraşması arasında bunun anlamsızlığını bile bile bir ilişki kurmuş, üzüntüsüne bir de suçluluk duygusu karışmıştı. Salona girip Haluk'a süt anne ölüyormuş derken ağlamaya başlamıştı. Ailenin erkekleri de süt anneyi severler ama onun değerini kadınlar kadar anlamazlardı. Erkekler için o iyi bir kadıncağızdı. Onun ev bilgeliğinin, yemeklere başkalarının bilmediği minicik eklemelerle yarattığı lezzetin sırrının, hastalıkları sayısız reçetelerle iyileştirmesinin, anlattığı masallarla atasözlerinin yarattığı rahatlığın, çocukların ve kadınların hayatındaki önemini kavrayamazlardı. Haluk, doktorların hastalıkları pek de önemsemeyen haliyle "Nesi varmış?" diye sormuştu. "Böbrek yetmezliği. Neydi sizin üroloji bölümünün başındaki doktorun adı? Ekrem mi? Evet, sen bir randevu alabilir misin?" Haluk birden sinirlendi. "Sen benim o tüccar herifle konuşmadığımı bilmiyor musun? Doktorluğun adını mahveden herifler bunlar." Kendisinin bu kadar üzüldüğünü görmesine rağmen Haluk'un bu üzüntüyü hiç paylaşmaması, avutucu bir söz bile söylememesi Aydan'ı çok şaşırtmış, bu yabancı ve mesafeli tavrı onu neredeyse ürkütmüştü. Bir şey söylemeden yeniden balkona yürürken Haluk da tepkisinin anlamsızlığını fark etmişti. Bu tür isteklerden, özellikle de reddedemeyeceklerinden hiç hoşlanmaz, hep huzursuzlanırdı. Ama bu sefer kendisini kontrol etmiş olması gerektiğini anlamıştı. "Ben yarın Ekrem'le konuşacak birini bulmaya çalışırım," dedi. Aydan hiç cevap vermeden salona çıktı. Haluk yattıktan sonra da uzun süre orada sigara içerek oturup ağladı. Süt annenin hastalığı, onun kabul etmekte zorlandığı bütün kaygılarını, üzüntülerini, korkularını, pişmanlıklarını, kızgınlıklarını, kıskançlıklarını rahatça ağlayabileceği tek bir üzüntünün içinde toplamasına yol açmıştı. Süt anne için duyduğu acının gerçekliği, gerçekliklerinden kuşku duyduğu diğer bütün duygularına da gerçeklik katmış, içindeki yaralar sanki açıkça ortaya çıkmıştı. O yaşlı kadının ölebileceğini düşünmek, kendi hayatının önemli bir parçasının da öleceğini düşündürtüyor, kendi geçmişiyle ilgili hatırladığı her sahne, çocukluğu, gençliği, evliliği büyük bir yok oluşun parçaları gibi görünüyor, bir başka zaman gülümseyerek hatırlayabileceği birçok anı şimdi ona acı veriyordu. Onun sevdiği birinin ölme olasılığı karşısında çektiği acıyı görmesine rağmen Haluk'un o acıya öylesine yabancı ve uzak durması, o acıyı ne paylaşmaya ne de azaltmaya çalışması, Aydan'ın kendini terk edilmiş ve yalnız hissetmesine yol açmıştı. O anda bütün yaşadıkları için Haluk'u suçluyor, duygularındaki çalkantıların yarattığı tuhaf yanılsamalarla kendisinin Haluk'u değil de Haluk'un kendisini aldattığını düşünüyor, aldatılmış birinin hiçbir şekilde yatışmayan öfkesini ve acısını yaşıyordu. Aldatıldığına gerçekten inanıyor, bu dünyada yapayalnız olduğunu düşünüyordu. Minik minik damlalar halinde birikip büyük kar yığınlarına dönüşen o küçük kızgınlıklar ve kırgınlıklar, şimdi her yeni kızgınlıkta çığ patlamaları gibi dökülüyor, bütün eski kızgınlıklarını bir daha hatırlıyordu. Cem'e gitmesinin nedeni olarak Haluk'un bu aldırmaz ve duyarsız tavrını görüyor, onun anlayışsızlıkları yüzünden bir başka erkeğe muhtaç olduğuna inanıyor, bunu affedilmez bir suç ve düşmanlık olarak görüyordu. Bütün bu kızgınlıklar ve çalkalanmalar arasında Cem'e rastlayana kadar kendisini mutlu ve huzurlu bir kadın olarak gördüğünü ve öyle hissettiğini unutuyordu. Ertesi gün Cem'le buluşmaya giderken ilk kez isteksizdi. Her zamanki arzusu ve heyecanı kaybolmuş gibiydi. Gizliden gizliye düşüncelerinin çok altlarında bir yerlerde, kendisi Cem'le sevişirken süt anne ölecekmiş gibi bir inanç kıpırdanıyor, bu duygu tam ele gelip yakalanmıyor ama bir bitkiye damlatılmış zehirli bir damla gibi isteğini soldurup öldürüyordu. Daha kapıdan girdiği anda Cem, neredeyse hayvansı bir içgüdüyle bir anım geri çekilip, "Neyin var?" demişti. Aydan içeri doğru yürürken Cem'in böyle acılı ve sıkıntılı konulardan hoşlanmayacağını düşünerek, "Yok bir şey," demişti. Cem ısrar etmişti. "Bir şey var. Söyle bakayım bana. Neyin var senin?" Aydan bir koltuğa oturmuştu. Süt annem hasta biraz. Sonra da süt anne sözcüğünün insanlara bir acının gerçekliğine inandırmayacak kadar uzak bir anlam taşıdığını düşünüp eklemişti. Ben onu çok severim. Nesi var? Böbrek yetmezliği. Benim bildiğim artık bu hastalık tedavi edilebiliyor. Böbrek ameliyatı yapılması gerekiyor ama bunu yapacak doktordan randevu alamıyoruz. Cem, Aydan'ın yüzüne bakmış ama Aydan'ın beklediği, "Senin kocan doktor değil miydi?" sorusunu sormamıştı. "Kim bu doktor?" Aydan soruyu anlamsız bulduğunu anlatan bir omuz silkmesiyle doktorun adını söylemişti. Cem bir şey demeden telefona uzanıp bir numara çevirmişti. "Belginciğim, nasılsın?" "Aa evet canım, çoktandır gelemedim ama yakında geleceğim." "Canım, bir sorunum var. Senin o muhteşem yeteneğinle halledebileceğin bir sorun. Çok sevdiğim birinin yakını hasta ama doktordan randevu alamıyorlarmış. Rica etsem sen o müthiş etkileme gücünle bir randevu alabilir misin hemen? Sabahın erken bir saatinde olabilir, gecenin geç bir saatinde olabilir ama bir randevu mutlaka gerekli." Telefonun ahizesini eliyle kapatıp Aydan'a dönmüştü. "Neydi doktorun adı?" Aydan'ın söylediği adı telefonda tekrarlayarak, "Ben senden hemen telefon bekliyorum. Beni çok bekletmezsin değil mi?" deyip telefonu kapatmıştı. Dinlediği o konuşmadan iki şey aklında kalmıştı Aydan'ın. Kendisinden "sevdiğim biri" diye söz etmesi, bir de sesindeki o cilveli, oynak ton. "Seviştiği bir kadın bu" diye geçirmişti aklından beklemediği bir kıskançlıkla. Bu kıskançlık, "sevdiğim biri" sözlerinin yarattığı o küçük sevinci hemen öldürmüş, Cem'in yattığı her kadından böyle söz ettiğini düşünmüştü. Cem sanki onun aklından geçenleri biliyormuş gibi sakin bir sesle açıklamıştı. "Babamın sekreteri, çok iyi bir kızdır, sanırım halleder. Sen bu arada bir şey içer misin?" Gidip içkilerini getirmişti. Sıkıntılı bir sessizlikle içkilerini içerlerken telefon çalmıştı. "Alo, söyle canım." "Tamam, perşembe akşamı 9:30'da gidecekler. Benim adımı verecekler." "Çok teşekkür ederim Berginciğim. Babama saygılarımı söyle lütfen. Birkaç güne kadar ben de uğrayacağım zaten." Cem'in zenginliğini ve o zenginliğin getirdiği olanakları çoktandır unuttuğunu bu telefon konuşması sırasında şaşırarak fark etmişti. Ama onu derinden etkileyen Cem'in gücü değil, onun kendisinin acısını böylesine ciddiye alıp bu acıyı hafifletebilmek için hemen harekete geçmesi ve fazladan hiçbir söz söylemeden onun derdini paylaşması olmuştu. Yardımdan ziyade erkeğin gösterdiği bu yakınlık karşısında içini ısıtan öylesine büyük bir sevinç duymuştu ki, o gün Cem'le sevişirse Cem'in yaptığı iyiliği ödemek için onun kendisiyle seviştiğini sanabileceğinden, hissettiği yakınlığı ve sıcaklığı anlayamayabileceğinden kaygılandı. Bu kaygının anlamsızlığını bilmesine karşın, duyduğu yakınlığın yanlış anlaşılması ihtimali o anda tahammül edilemez geldi ona.
Ayrım sonu.